Satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcıları Bilal Çetin, Fatih Atik, Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem'le birlikte ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bugünkü programımızda bir konuğumuz da var. Kanal 24 Televizyonu Parlamento Büro Şefi Nagihan Akbulut. Hoş geldiniz Nagihan.
Merhaba, hoş bulduk.
Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türkiye ve dünya gündemindeki önemli konuları değerlendireceğiz. Almanya milli takımında Mesut Özil'in milli takımı bırakmasına ilişkin tartışmalar ve bu tartışmaların yansımalarını masaya yatıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmaları ve İyi Parti'de yaşanan gelişmeler var. Meral Akşener genel başkanlığı bırakacağını açıkladı. Ancak çağrılar var. Genel başkanlığa devam edecek mi, etmeyecek mi tartışmalarını değerlendireceğiz. Ve bedelli askerlik ve dövizli askerlikle ilgili düzenlemeleri de masaya yatıracağız. Fatih Atik, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları yaşanmaya devam ediyor.
Evet.
İstersen CHP'deki kurultay tartışmalarını değerlendirerek başlayalım programımıza. Nedir CHP'deki kurultay tartışmaları ile ilgili son durum?
Bugün Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Değişimden, dönüşümden bahsetti. Geçen hafta yaptığı grup toplantısında hiçbir şey söylememişti ama bu kez en azından kısmen de olsa değişimden söz etti. Tabii biz muhalifleri bekliyoruz sevgili Bilal. Yani Muharrem İnce Başkanlığındaki önderliğindeki muhalif kanat 634 imzayı topladı mı toplamadı mı? Bu konuda bir belirsizlik var. Genel merkez endişe ediyor ve imza vermemeleri noktasında delegelere baskı uyguluyor. Bunu biliyoruz. Hatta karşılıklı bir takım, işte senin de kulağına gelen bir takım duyumlar var. Para bile önerildiğine dair, işte belediye başkan adaylığı, başka vaatler önerildiğine dair iddialar Ankara'da havada uçuşuyor. Delegeler yeter ki Muharrem İnce'ye imza vermesin diye bir kampanya başlatmış durumda genel merkez. Karşı tarafın da tabii bir takım vaatleri olduğuna eminiz. Ama neticede bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim dönüşüm artık kaçınılmaz. Muharrem İnce taraftarları 600 imzanın üzerine çıktıklarını duyurmuştu. Geçen hafta Yaşar Tüzün bir açıklama yapmıştı. Ondan önce de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Teğmen olan, soyadını hatırlayamadım şimdi. Eskiden Teğmen olan, oradan işi kesilen isim açıklamıştı İzmir Milletvekili. 604 imza ifadesi dolaşıyordu kulislerde. Yani bu hafta Cuma'ya kadar süreleri var. CHP tüzüğü gereği 15 gün içerisinde 634 imzayı toplamaları gerekiyor. Toplayıp toplamayacaklarını hep beraber göreceğiz. Eğer toplayamazlarsa Muharrem İnce başka bir tarihte tekrar aylığı gündeme gelebilir mi bilemiyorum ama şunu söylemek lazım. CHP içerisindeki mücadele sadece Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında değil. Sen de İzmir'de yaşıyorsun, biliyorsun. Siyaseti de yakından takip ediyorsun. İzmirlisin daha doğrusu. İzmir'de yaşamıyorsun.
İzmir'de
ama
yaşamıyorum. Evet, İzmir'de.
Evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ile genel merkez yönetimi arasında bir sürtüşme var. Uzun zamandan beri devam eden. Ve bize gelen bilgiler, o Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday gösterilmemesi yönünde genel merkezde bir kanaat var. Muharrem İnce ekibi de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir bayrak açmış durumda. Dolayısıyla bu iki yapı birlikte hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ortak mücadele veriyor. Bir taraftan delegelerle görüşüyorlar, bir taraftan yeni projeler için hazırlık yapıyorlar. Ama ne kadar başarıya ulaşabilecekler onu bilemiyoruz. Tabii Muharrem İnce olayı ve muhalefeti devam ederken bir taraftan bugün başka bir haber daha geldi CHP kanadından. Enis Berberoğlu, CHP'nin İstanbul Milletvekili, terörle mücadele noktasında MİT tırları davasında casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu, biliyorsun, tutuklu hala. Yeniden milletvekili seçilmesi, tutukluluğu devamına itiraz ettiler. Fakat mahkeme, Yargıtay bunu reddetti. Dolayısıyla Enis Berberoğlu'ndan da bir haber geldi. Bundan sonra CHP yönetimi dahil dışarıyla irtibatımı keseceğim mesajı gönderdiği bilgisi kulislere düştü. Şimdi CHP'de daha önce adalet yürüyüşü yapmışlardı Enis Berberoğlu için. Şimdi yeni bir hamleden daha söz ediliyor. Oturma eylemi başlatacakları belirtiliyor. Enis Berberoğlu'nun bu tavrının bir anlamda CHP yönetimini sıkıştıracak bir gelişme olduğu söyleniyor Ankara'da. Ama bunların hepsini birlikte değerlendirildiğinde CHP'de inanılmaz bir karmaşanın hakim olduğunu görüyoruz. Fakat burada sevgili Bilal, bence Muharrem İnce olsun, Enis Berberoğlu olsun veya Genel Merkez Kenan Kılıçdaroğlu yönetim olsun, onlar kaybetmiyorlar. Burada asıl hayal kırıklığına uğrayan ve CHP ile olan gönül bağı zedelenen kesim CHP tabanı. Yıllardır CHP'ye oy veren, Türkiye'nin Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile yakalarında CHP rozeti taşıyan, her toplantıya giden CHP seçmeni artık 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan bu dalgalanmalardan, çalkantılardan sonra CHP ile olan gönül bağını neredeyse kırılma noktasına getirdi parti yönetimi. En büyük kaybeden CHP tabanı oldu. Önümüzdeki süreçte bu bahsettiğimiz son konular ne şekilde yaşanır, ne şekilde sonuçlanır bilemiyoruz ama CHP'de daha büyük bir değişimin, daha büyük bir dönüşümün yaşanması olası diye düşünüyorum ben.
Nagihan Akbulut bugün Kılıçdaroğlu CHP'nin grup toplantısında değişimden söz etti. Kılıçdaroğlu'nun kastettiği değişim nedir sence?
Ben Fatih gibi düşünmüyorum. Buradaki değişim mi? Aslında kürsüden konuşmadı Kılıçdaroğlu. Sorular üzerine ayaküstü neredeyse geçiştirdi. İki haftadır grup toplantısında takip ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle itinayla bu süreçten uzak duruyor. Konuya değinmiyor, girmiyor, sorulara yanıt vermiyor. Geçen hafta yorum yapmayacağım demişti. Bu hafta da yine gazetecilerin ısrarlı sorusu üzerine değişim olacak dedi. Ama bunun niteliği hakkında bir şey söylemedi.
Kılıçdaroğlu'nun değişimden kastı genel başkanlık değişimi değil mi?
Ben öyle anladım. Yani parti yönetimin değiştireceğini işaret etti. Şimdi imza süreci devam ediyor. Bildiğim kadarıyla biraz daha hani pazartesine kadar süreleri var. O 634'e ulaşabilecekler mi? Genel merkezin bir resti oldu. 600'ü bulduysanız gelin biz üstünü tamamlayalım dendi ama henüz daha o cenahtan bir adım atılmadı. Sürekli bakıyoruz, takip ediyoruz. Muharrem İnce ve ekibini de takip ediyoruz. Yani imzayı verildi, baskılar var. Fatih söyledi, inanılmaz vaatlerden bahsediliyor kulislerde. Dolayısıyla da hani delegenin bir kısmı çekti, çekmedi. Anladığım kadarıyla Muharrem İnce ve ekibi orada %100 işi garantiye almak istiyor. Sayıyı olabildiğince yüksek tutmak istiyor. Hatta bugün kendi aramızda konuştuk. Yani eğer 700'ü bulursa noterden direkt genel başkanlığı alması gerekiyor. Hiç kongreye bile gerek kalmayabilir. Ama sonuçta önümüzde bir yerel seçim var. Aslında buradaki en temel değişiklik hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu artık siyaseti öğrendi. Nasıl öğrendi? Öncesinde işte bir grup yönetimi olur, binlerce aday çıkar, her şey işte yeni grup yönetimini kendi atadı. Hiç kimsenin seçim yapmasına izin vermedi. Öbür taraftan sürekli bir işte Aziz Kocaoğlu ve Muharrem İnce ekibi baskı yapıyor. İçeride yerel seçimler var. Yerel seçim nerede kimin adayı olacak, diğeri olmayacak. Bu tartışma çok yoğun devam ediyor. Yani eğer başka şartlarda olsaydı Muharrem İnce çok daha rahat imza toplama sürecinde başarır mıydı, başarmaz mıydı bilmiyorum. Çünkü daha önce de denedi, onu başaramamıştı. Ama bunda özellikle bu Cumhurbaşkanı seçiminin dalgasıyla bir noktaya varır diye düşünüyorduk ama o hız biraz kesilmiş gibi görünüyor.
Şimdi kurultayın toplanması, Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplanması gereken imza sayısı 634.
Yani 1266 delegenin yarısından bir fazlası.
Bir fazlası. Yani o zaman zaten Muharrem İnce cephesi 634 imzayı bulabilirse
zaten genel başkan düştü.
Senin de söylediğin gibi
yani
kurultay yapılmasına da gerek yok zaten. Kurultayı da kazanmış olur Muharrem İnce. Ama şöyle iddialar da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde 634 imza toplansa bile kurultaya gidilse Kemal Kılıçdaroğlu yine kurultayda genel başkan olarak çıkabilir iddiaları da var. Çünkü
yani onu nasıl yorumlarız
delegeler bilmiyorum. Üzerinde baskı yoluyla.
Yani delege imzasını verdi geri çekti olur mu olur. Aha. Ama şimdi bu noktada şeye bakın yani artık genel başkanlık eğer o sayıya ulaşılırsa hani bu siyaseten genel başkanın oturduğu koltuğun sorgulanması anlamına gelir. Hani değişim bir iki kelle verip Kemal Kılıçdaroğlu bu işten sıyrılmak istiyor. Evet. Diğer taraftan da işte Enis Berberoğlu süreciyle birlikte gündemini de değiştiriyor. Yani gündemi soğutuyor. Dedim ya, artık Kemal Bey de siyaseti bayağı bir profesyonel şekilde götürüyor. Gündemi soğutuyor. İşte adalet yürüyüşüydü, oturma eylemleriydi. Genel başkanlık krizi yok noktasından alıp partide tekrar bir iki kelle vererek yoluna devam etmek istiyor. Evet. Görünen o.
Peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmalarını önümüzdeki günlerde tartışmaya devam edeceğiz. Bu tartışmalar yapılırken bir de İyi Parti'deki kurultay tartışmaları ortaya çıktı. Fatih Atik, İyi Parti'nin Afyon'da yapılan kampında edinilen bilgilere göre, medyaya yansıyan bilgilere göre neredeyse kan gövdeyi götürmek üzereymiş. Partililer, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürümüş, yumruklaşmalar olmuş şeklinde haberler var. Bu İyi Parti'deki genel başkanlık tartışmaları nereden başladı ve nereye gidecek gibi görünüyor?
İyi Parti başladığı günden beri zaten genel başkanlık tartışması var. Şimdi herkes, yani partinin büyük bölümü Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelse de, o kökenden gelse de, Meral Akşener'le ilgili tartışma her zaman vardı. Bir de siyaset başkanlık sistemiyle birlikte tamamen başarı odaklı haline geldi sevgili Bilal. Yani Nagihan da gayet iyi biliyor. Başkanlık sistemi tamamen başarı odaklı bir sistem. Eğer başarısız olursanız mutlaka ve mutlaka milletvekili de seçilemediğiniz için başkan adayı olduktan sonra ister istemez koltuğunuz tartışılır hale geliyor. Sadece bak İyi Parti'de değil, az önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşuyorduk. Millet İttifakı, yani Cumhur İttifakı'na karşı kurulmuş olan, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı kurulan Millet İttifakı seçimden sonra çatır çatır çatırlıyor. Hem CHP'de hem İyi Parti'de. Belki zaten Saadet Partisi'nin esamesi de okunmuyor. Temel Reis ortalıkta görünmüyor. Temel Karamollaoğlu. Ama hem CHP'de hem İyi Parti'de sarsıntının yaşanması kaçınılmaz. Partinin başında milletvekili sıfatı taşımayan bir genel başkanın bulunmasına ne kadar katlanacaklar, ne kadar tahammül edecek İyi Parti yöneticileri, onu bilemiyoruz. Ama çok enteresan bir şey var. Sen de söyledin. Afyon kampında ilk tartışmalar yaşandığı dakikalarda ben televizyon başında takip ediyordum. Koray Aydın, genel başkan yardımcısı, çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki işte şöyle tartışmalar oldu, böyle eleştiriler oldu ama sayın genel başkan aday olacak, biz de liderimizin arkasındayız dedi. Koray Aydın dinledik. 15 dakika sonra Meral Akşener'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ben bir daha aday olmayacağım dedi. Şimdi parti genel başkan yardımcısının partinin genel başkanından haberi yok. Ya da içeride başka bir danışık bir dönüş yaşanıyor. Biz bunu takip edemiyoruz, bilemiyorum ama İyi Parti'nin bundan sonraki süreçte bence bu çalkantının devam edeceği kanaatindeyim.
Fatih, bir de, o olay nasıl oldu diye biz de Ankara'dan takip ederken bir tane İyi Parti kurmayı şöyle bir açıklama yaptı bana. Dedi ki genel başkan işte Meral Hanım rest çekip çıkıp gazetelerde var işte arabasının önüne yatılmalar onlar falan oluyor. Tekrar ikna edip içeri alındığında ikinci cümleyi söyletmediler. Meral Hanım elinden mikrofonu aldılar diye anlattı. Ben de dedim ki işte istifa ettiğini duyurdu. İlk önce biz de son dakikaları istifa etmeyecek, yeniden aday olacak diye vermiştik. Konuşturtmadılar diye aktardı. Hani benim gördüğüm biraz daha şey, yani İyi Parti'de bu bir tam, hani sen çok net söyledin. Genel başkanın dışarıda olduğu bir siyasi parti bundan sonra nasıl devam edecek? Görünen o ki biz bir süre daha Meral Akşener'e biraz bir kredi açılıyor gibi ve yol açabilmek için bu kriz kurmaca gibi geliyor bana. Yani kurulmuş bir kriz gibi geliyor.
Ben de tam onu söyleyecektim. Yani yaşanan bu tartışmalar suni bir tartışma mı? Meral Akşener gündemde kalmak için bu tartışmaları ortaya attı. Genel başkanlıktan istifa ediyor durum gibi bir blöf yaptı. Daha sonra partililer de hayır sen istifa etme, partinin başında kal demeye başladılar. Acaba bu kurgulanmış bir plan mıydı?
Öyle gibi görünüyor. Çünkü Meral Hanım evet kadın duygusallığı res çekti. Ben yapamam, bu MHP'lilere daha ne kadar diyet ödeyeceğim gibi cümleler sarf etti ilk elanda kulislere düşmüştü. Ardından işte konuşturtmadılar, elinden mikrofonu aldılar. Şimdi efendim hepimizin adayı. Şimdi İYİ Parti kurmayları der ki yerel seçimler arifesinde bir genel başkanlık tartışması bizi çok sıkıntıya sokar, köşeye sıkıştırır. O nedenle böyle bir yolla kısa bir şekilde, çünkü hemen olağanüstü kongre kararı alındı. Bildiğim kadarıyla tarih de belli, 10 ya da 12'si mi öyle diye hatırlıyorum gün içinde. Hemen peş peşe hadi biz imza yaptık Meral sen bizi kurtar deyip o işi böyle bir illüzyon gibi pıt deyip seçmenin ya da işte çok da tartışılmasına izin vermeden herhalde yola devam edecekler gibi duruyor. Yani benim kişisel görüşüm.
İyi de böyle bir şeye niye ihtiyaç duysunlar zaten?
Çok sıkıştı. Çok iddialı girdi. 17'ler, 20'ler ikinci tura kalacak. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kalacağım dedi. O kadar iddialıdan yani sonuç %7,5 olunca yani bir şekilde o gazı çıkarmak, yani bir şekilde o gerilimi, o fay hattını kırmak istiyorlar. Bu da bir yöntem. Yani ben bunun bir manevra olduğu kanaatini taşıyorum. Diğer taraftan MHP'nin açıklaması da önemli. Şimdi Devlet Bey...
Şimdi ona geçelim de önce şu İYİ Parti'de neler oluyor? Bir önce onu bir netleştirelim. Devlet Bey'in açıklamasını ayrıca konuşmak lazım. Onunki de çok enteresan bir açıklama. Fatih Atik, sen İYİ Parti'de Meral Akşener'in artık genel başkanlık yapamayacağını mı düşünenlerdensin?
Yani ben Nagihan'ın söylediği doğru olsa bile, yani böyle bir hamle yapmış olsalar bile planlı bir şekilde, ben bunun uzatmaları oynadığını düşünüyorum Meral Akşener'in. Hı hı. Çünkü yani bu siyaset başka bir şey. Bakın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Başkan kendi partisinden 10 puan fazla oy aldı. Muharrem İnce kendi partisinden 8 puan fazla oy aldı. Başkan adayı olarak CHP'den 8 puan fazla aldı. Meral Akşener ne yaptı? Meral Akşener partisi %10 barajını aştı. Kendisi %7'de kaldı. Yani siyaseten de beklediği ilgiyi ve performansı bulamadı, gösteremedi. Dolayısıyla ben Meral Akşener döneminin uzatmaları oynadığı kanaatindeyim. Çünkü önümüzde eğer seçim olmazsa, ki olacak gibi görünmüyor, 5 yıllık uzun bir süre var. 24 saatin bile çok kısa kaldığı, uzun sürdüğü bir siyaset, Ankara siyasetinde 5 yıl aynı bu şekilde sürdürmeleri mümkün değil. Yani ben uzun süreceğini zannetmiyorum. İleriki dönemde siyaset daha kızıştığında İYİ Parti'nin bir takım hamleler yapması gerekebilir. O takdirde Meral Akşener belki İYİ Parti üzerinde bir yük bile olabilir. Yani dolayısıyla ben böyle bir hamle yapmış olsalar bile çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum.
Aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Neden? Çünkü bu Akşener'e bir yol açma kaygısı diyorum ben. Yol çabası aslında, kaygısı demeyeyim. Akşener'e yol açıp onun biraz daha yol almasını sağlamaya çalışıyorlar. Yani bunun uzun sürmeyeceğini, bu yapının gitmeyeceğini onlar da görüyor. Ama şimdi Akşener'i de hemen elimize etmek istemiyor. Bu partiyi kurduran irade, bu partiyi bu noktaya getiren irade biraz daha Akşener'le gitmek istiyor. Benim gördüğüm bu. Diğer taraftan da nasıl açacaklar, bu fay hattını nasıl rahatlatacaklar? Sen çok iddialı çıkmışsın. Gene partinden sen rakamları ortaya koydun. İşte Cumhurbaşkanı Partisinden 10 puan fazla aldı. Muharrem İnce 8 puan fazla aldı. Ama burada çok iddialı girdiği halde beklentinin çok altında kalan bir Meral Akşener var. Peki Akşener'i de o partinin başında tutmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? İşte böyle bir sünni gündemle bence burada Sayın Bahçeli'nin açıklaması bence şey oldu, tuhaf oldu. Şimdi Bahçeli de Akşener'in ekmeğine yağ sürmüş gibi geliyor bana. Yani Koray Aydın'ın...
Önce Bahçeli ne açıklaması yaptı onu paylaşalım dinleyicilerimizle de ondan sonra konuşalım.
Neyse, oraya girmeden şunu söyleyeyim.
Yok, Bahçeli'nin açıklamasını...
Meral Akşener'e siyaseten ömrünü biraz daha uzatabilmek adına bu hamle yapıldı.
Şimdi tabii kongrede İYİ Parti kongresi toplanacak olağanüstü olarak.
Tabii hemen.
Kongrede tek aday olarak Meral Akşener olacağı şeklinde dün bir açıklama yapıldı. Aytun Çıray tarafından bir açıklama yapıldı, parti sözcüsü. Aytun Çıray'a sufle veren bir grup başkan vekili de vardı. Onu ekranlarda izledik. Lütfü Türkkan. Onun sufleleri de çok dikkat çekiciydi. Meral Akşener'in tek aday olacağı ifade edildi. Ama Meral Akşener'den böyle bir açıklama gelmedi şimdiye kadar bildiğim kadarıyla. Yani kongrede aday olup olmayacağı konusunda.
Yani MHP'de de benzer bir durum olmuştu. Aha. Hatırlayın, Devlet Bahçeli baraj altında kalınca 2002 seçimleri öncesinde sanırım 7-8 ay istifa ediyorum dedi. Etti. Sonra da bir kongrede bütün adayların ortak adayı olarak geldi ve yeniden siyaset dünyasına kaldığı yerden devam etti. Hı hı. Yani bu, ben o yüzden çok Akşener'e,
yani o zaman Meral Akşener devam edecek diyorsun
yani
kongrede
sen. Yani bu bir gayret hani karşı
ama anladığım kadarıyla
yapar?
Fatih Atik farklı düşünüyor
Fatih
bizden.
Fatih ömrü uzun değil diyor da aynı şeyi söylüyor. Yani yapılsa da geri bir şekilde gelse de ömrü uzun olmayacak. Yani sonuçta o liderlik yarışını kaybetti diyor. Çok net olarak bunu söylüyor. Ben buna katılıyorum ama burada bir noktada ondan ayrılıyoruz. O da Akşener'e bu partiyi kurdurtan iradenin hemen Akşener'i siyaseten paketleyeceği kanaatinde değilim yani. Hı-hı.
Bir süre daha alacak belli ki ama Akşener'in siyasi çizgisine bakarsanız çok iyi hatırlayacaksınız ikiniz de. 95'te siyasete girdi. Refah Yol döneminde yaptığı 8 aylık İçişleri Bakanlığı döneminde 28 Şubat sürecinde gösterdiği performans onu bugün 25 yıllık o krediyi kullandırdı zaten. Ben hala son döneme kadar Refah Yol dönemindeki o 8 aylık performansının döneminde açılan krediyi kullandığını düşünüyorum.
Nimetlerinden yararlanıyordu.
Evet yani şu an artık bitti yani uzatmaları oynuyor. Bir de şu var. Bu beş benzemez bir araya geldiğinde Millet İttifakı bir araya gelip oluşturduklarında Meral Akşener'in tavrı yine aslında oyun bozanca
doğru söylüyorsun.
Yani yarın öbür gün yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmak durumundalar. Diğer partilerle yapamayacakları için. Oyun bozanlık yapmış, asıl büyük oyunu bozmuş Meral Akşener'e CHP bir daha güvenir mi? Veya siyasi denklem nasıl şekillenir bilemiyorum ama siyaset bu uzun da sürebilir ama Meral Akşener'in oraya beklendiği gibi yüksek bir performans ya da siyaseti alıp böyle ileriye taşıyacak, Türkiye gündemini belirleyecek isim olmaktan çıktığını düşünüyorum ben özetle.
Burada kısaca konuşmamız gereken Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması da var. Sayın Devlet Bahçeli bu İYİ Parti'deki tartışmalarla ilgili olarak ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki İYİ Partililere büyük görev düşüyor. Hanımefendiyi ikna etmeleri gerekir.
Arkasında dursun.
Genel başkan olarak devam etmesi gerekir. Sayın Bahçeli neden böyle bir açıklama yaptı? Nedir stratejisi Sayın Bahçeli'nin?
Aslında ben bir hem sabaha dönmek istiyorum. Çünkü aslında İYİ Parti'yi çok da yakından takip etmediğim bir gündü benim. Kampını bile olay ortaya çıkınca baktım. Perde arkasına baktım. Ama gün içerisinde Semih Yalçın'ın bir açıklaması ekranlarda gözüme ilişti. Semih Yalçın dedi ki işte dönmek isteyene kapımız açık konseptinde. Bir de Devlet Bey'in güzel klibi var. Yani klibi izlediniz mi bilmiyorum. Yani eski bir marka Ford evet, arabayla evet. Ankara sokaklarının tozunu arttırıyor. Müzik çok manidar. Müzik de diyor ki geri dön sevgilim diyor. Sevgiliye geri dön diyor. Bir dönüş kapısını açıyor. Ya ilk önce ben arabanın reklamı diye düşünmüştüm ama İYİ Parti'de bu iş patlak verince bunun pek de hani öyle masumlarına bir araba reklamı Ankara sokaklarında gezme olmadığı kanaatine vardım. İYİ Parti'yi en iyi takip edenin de MHP olduğunu o an itibariyle
şimdi
karar
bu İYİ Parti'deki bu tartışmalardan sonra ben Sayın Bahçeli'den şöyle bir açıklama yapmasını beklerdim. Ya daha doğrusu şöyle bir strateji izlemesini beklerdim. İYİ Parti dağılırsa dağılsın. Oradaki eski MHP'li isimler var çünkü i̇şte, onlar da bize
bütün
gelsinler
gün,
diye
bütün gün televizyonlarda Koray Aydın'la Devlet Bahçeli'nin o fotoğrafı yer aldı.
Evet.
Şimdi ister istemez Bahçeli bir zan altında kaldığını düşündü. Hemen sabah kalktı. Sabah kalktı diyorum hakikaten. Hemen o açıklama geldi.
Evet.
Yani burada hani benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım der gibi. Hani böyle bir suçüstü durumu gibi bir şey algıladı herhalde
evet.
Devlet
Fatih
Bey.
Fatih Atik bu konuda ne düşünür?
Ben şöyle düşünüyorum. Devlet Bahçeli'nin özellikle Koray Aydın'ın MHP ile yaptığı açıklamalar ilgili sert eleştirileri oldu seçimlerden hemen önce. İYİ Parti'deki MHP'li isimlere kapılarını kapattığını düşünüyorum ben. Yani aman orada durun, lideriniz de başınızda dursun, ne haliniz varsa görün diye düşündüğünü düşünüyorum.
Meral Hanım çünkü ilk yola çıktığında Fatih hatırlarsa Koray Aydın'la beraber yürürken o tellerin olduğu kongreler sürecinde Devlet Bey şöyle demişti. Demişti ki Meral Hanım aday onu türbülansa bırakıyorlar mı dedi. Öyle bir ifadesi oldu. Hani Meral'ı aday yaptılar, partiyi ele geçirdiler gibi değişik bir yorumu olmuştu. O zaman epey tartışmıştık.
Evet, ben yani oradan gelecek milletvekillerine ya da işte diğer meclis genel kurulundaki o saygı gösterilerine, el öpme hareketlerine falan Bahçeli'nin çok da memnuniyetle baktığını düşünmüyorum. O siyasi nezaket gereği kendisinden küçük insanların parlamentoda hürmet göstermelerine tabii ki olumlu karşılık verecek ama MHP içinden bildiğim kadarıyla yani çok yakın bir zaman içerisinde yaptığımız görüşmelerde İYİ Parti'deki isimlere kapıları kapalıydı. Yani en son Bahçeli'nin mesajları bu yöndeydi. Şimdi Meral Akşener, Nagihan'a katılıyorum ama bu işin benimle alakası yok mesajı vermeye çalışıyor bence Sayın Bahçeli ve İYİ Parti'den gelenlere MHP'nin ihtiyacı da yok. Yani orada 10 tane milletvekili gelse MHP açısından bir şey değişmiyor. Dolayısıyla onlar kendi yönlerini çizsinler, partiye sahip çıksınlar ama bize bulaşmasınlar havasında gibi geliyor bana.
Bir de ilk günden bu yana, İYİ Parti kurulduğu ilk günden bu yana, hele hele bu seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte kulislerde şöyle bir hava hakim. İşte İYİ Parti dağılacak, bir grup işte MHP'ye gidecek, bir grup AK Parti'ye yönelecek. Böyle bir hani adı konmamış bir kulis var.
İç siyasette tartışmalar bundan sonra da devam edeceği benziyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de İYİ Parti'de. İç siyasetteki bu tartışmalardan biraz da isterseniz Devrek'le Münih hattı arasında yaşanan Bir tartışma var. Oraya geçelim. Devrek'ten çıkan Mesut Özil isimli bir Türk genci Almanya'da doğdu, büyüdü. Alman milli takımında futbol oynayacak kadar önemli bir noktaya geldi. Almanya milli takımının başarısı için ter döktü. Ancak geçen hafta gelinen son durumda artık illallah dedi ve zehir zemberek bir açıklamayla Mesut Özil Almanya milli takımına nokta koyduğunu ifade etti. Mesut Özil Türk asıllı bir Alman futbolcu ve yaptığı açıklamada özellikle Alman Futbol Federasyonu'ndaki yöneticilerin ırkçı beyanlarından dolayı tepki gösterme ihtiyacı duyduğunu ve Alman milli takımını bıraktığını ifade etti. Ben dedi Alman milli takımı için ter döküyorum. Podolski için Alman Polonyalı tabiri kullanılıyor ama benim için farklı tabirler kullanılıyor. Bu benim Türk ve Müslüman olmamdan kaynaklanan bir durum mu diyerek tepki gösterdi ve noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü açıklamasında dedi ki Mesut Özil'i gözlerinden öpüyorum dedi. Yerli ve milli bir duruş sergiledi dedi. Fatih Atik, bunu nasıl değerlendiriyorsun sen?
Bence Mesut yani kolay kolay birinin yapabileceği bir şey değil bu. Hı hı. Kesinlikle alkışlamak lazım, arkasında durmak lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hem devlet olarak Mesut'u yalnız bırakmamamız lazım. Yani çok
zaten yalnız da bırakmıyoruz. Bütün Almanya'da yaşayan Türkler ve 80 milyon Türk milleti Mesut Özil'in arkasında.
Yani böyle bir şey olmaz Bilal.
Hatta bence ırkçı olmayan Almanlar bile Mesut Özil'i destekliyorlar yani.
Yani Almanya'nın yaptığı enteresan bir şey. 2014 Dünya Kupası'nda Almanya şampiyon oldu. Dünya Kupası'nı kazandılar. Mesut Özil 42 asist yapmış. 93 pas atmış. Evet. Ve takımın şampiyon olmasında inanılmaz bir katkısı var. O zamanki teknik direktör Löw'dü. Löw yine 2018'de de Mesut Özil'i oynattı tepkilere rağmen ve sonucunu aldılar. Almanlar yani bahane arıyorlar. Tabii bu Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobiyanın bir yansıması aslında. Sadece ona değil. Mesela şeyde oynayan, Fransa'da oynayan, şimdi galiba Real Madrid'de oynuyor Benzema. Belçika'da oynayan Lukaku var.
Evet.
Bu tip futbolcular da inanılmaz şekilde tepki gösteriliyor. Başarılı olduklarında Fransız ya da işte Belçikalı oluyorlar. Başarısızlık halinde Arap, Müslüman, Türk ya da işte Afrikalı oluyorlar.
Evet.
Yani bu Avrupa Birliği'nin çifte standardının çok açık bir göstergesi. Mesut'u tebrik ediyorum. Diğer futbolcular da benzer tepkiler gösterebilirler. Futbolun bu kadar sevildiği, futbolun lokomotif olduğu bir ülkede milli takımı bırakabilmek kolay bir şey değil. Yani gerçekten büyük bir cesaret örneği gösterdi. Biz de Mesut kardeşimize en Cumhurbaşkanından tüm vatandaşlarına kadar destek olmalıyız. O sadece Mesut Özil değil yani. Mesut Özil tek başına bir Mesut Özil değil. Hem Türkiye'yi hem İslam alemini temsil eden bir genç arkadaşımız. O yüzden sonuna kadar 80 milyon yanında duruyor. Bunun arkası da gelecek. Yani o tepki sadece Mesut'a gösterilen bir tepki de değil. Bu hazımsızlığı mülteciler için de görüyoruz. Botlar içinde Akdeniz'de seyahat eden insanları botları patlatıp batırıp ölüme terk ediyor bu Avrupa insanlığı. Yani insanlıktan, demokrasiden bahsediyorlar ama kendi çıkarları ve menfaatleri söz konusu olduğunda her şeyi bir çırpıda unutabiliyorlar. Dolayısıyla bugünlerde geçecek. Ben Mesut Özil'i alkışlıyorum ve her zaman yanında duruyoruz.
Bilal, ben futbolda da anlamam. Yani Fatih rakamlar verdi, asistler söyledi. Ben hiç yani futboldan bu kadar anlamam. Ama yani çok net bir şey var. Bir hani bir vatansever olarak konuşabilirim. bir gurbetçimizin çocuğu başarılara imza atması hepimizin gururunu, gurur kaynağı oluyor. Ama böylesine bir çifte standartla karşılaşması. İşte bir cümlesi bana çok dokundu. Yavrum, başarılı olduğumda Almanım, başarısız olduğumda Türk'üm ve Müslümanım. Ha, gerçekten çok dokundu. Yani böylesine ağır bir ırkçılığın bu kadar net ortaya koyulduğu bir başka tablo olamaz. Hı hı. Mesul gerçekten kutlamak lazım. Yaptıkları da takdire şayan. Evet. Ama hani Avrupa'da hep böyle. Biz her konuda yaşadık bunu.
Ama şimdi mesela Mesut'un söylediği açıklamada var. Diyor ki Podolski ile ilgili bu kullanılmıyordu. Almanya, Polonyalı
tabii
denmiyor.
Tabii o da hem ırkçılık var
Podolski
hem
için
de İslamofobia var.
Ama yani Mesut için söyleniyor. Niye? Çünkü Mesut Türk ve aynı zamanda Müslüman. İşte evet. Bunlar Avrupa'daki ırkçıların, tabii bütün Almanya'yı ve bütün Avrupa'yı da suçlayamayız bu konuda. Avrupa'da ve Almanya'da ırkçı bir akım var. Irkçılık ve İslamofobia yükseliyor. Bu insanlar Türklere ve özellikle de Müslümanlara karşı bir antipatileri var, fobileri var. Bunları da açık açık beyanlarıyla ortaya koyuyorlar. Tabii bence Mesut'un yaptığı davranış çok haklı ve yerinde bir davranış.
Bir de çok büyük cesaret isteyen bir davranış.
Irkçılığa karşı
yani
atılmış bir tokat bence.
Almanya'da büyümüşsün, kendini bu şekilde var, Alman milli takımına kadar yükselmişsin. Yani bunlar hakikaten altı doldurulacak ciddi başarılar.
Evet.
Buna rağmen kendi Türk kimliğini ve İslam kimliğini tercih ederek bu kadar sert bir tavır koyması, gerçekten kendisini buradan kutlamamız gerekiyor.
Tabii şimdi Mesut Özil biliyorsunuz Zonguldak Devrekli ve Devrek'inde bastonları meşhurdur.
Bence bastonunu gösterdi diyorsunuz.
Mesut Özil bastonuyla Almanya'daki ırkçılara bir baston indirmiş oldu bence. Kendisini tebrik etmek gerekir. Kısa bir vaktimiz kaldı Nagihan Akbulut. Bedelli askerlik.
Ben askerliğimi yapmadım.
Mecliste kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu hafta galiba genel kuruldan çıkarılacak. Dövizli askerlikle ilgili de düzenlemeler var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili. Son durum nedir? Ne zaman çıkacak bu düzenleme?
Bu düzenlemeyle ilgili artık komisyon aşaması tamamlandı. Bugün kanunun basımı gerçekleştirecek, rapor haline getirecek. Muhtemelen yarın genel kurulun gündemine gidiyor. Torgu bir teklifi olduğu için de ilk iki maddenin geçmesiyle birlikte süreç tamamlanmıyor. Teklifin tamamını geçmesini bekliyoruz. Muhtemelen en geç perşembe günü teklifin tamamı parlamentodan onay olarak geçmiş olacak. Ondan sonra artık gözler Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı yasayı onaylayacak. Sonra da yürürlük için resmi gazeteye gönderecek.
Orada şimdi 28 günlük temel eğitim tartışması vardı.
Zaten o her şeyin önüne geçti. Yani bedelliden yararlananlar askeri temel eğitimi yapmak istemiyorlar. İlk 1999'du benim izlediğim, yani gazeteci olarak izlediğim bedelli askerlik teklifi. Deprem sonrasında çıkarmıştım. Onda vardı.
Ben askerden geldim, ondan sonra çıktı.
Değil
kaçırmıştım
evet,
o bedelli asker.
Yani bedelli askerlik toplumun tüm kesim tarafından inanılmaz ölçüde takip ediliyor. Binlerce genç, annesi, evet, babası, sevdiği herkes en ufak bir haberin yakından takip ediyor. 21 günlük temel eğitim olacağı netleşti artık. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün açıklama yaptı. O konuda herhangi bir esnemenin olmayacağını, gerekçe olarak da seferberlik dönemi olduğu ifade edildi. Kısa bir şekilde artık hemen bir iki gün içerisinde artık bedelli sürecini noktalayacağız.
Bedelli askerlikte bütün bekleyenlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kanal 24 Televizyonu Parlamento Büro Şefi Nagihan Akbulut, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Fatih Atik, Bilal Çetin, Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşım Recep Özdem'le birlikte ben Bilal Çetin Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Satır Arası.